Kalbin Sesine, Erkam Radyo'ya, Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdurrahman Babacan. Hocamızla, kardeşimizle beraberiz. Çünkü uzun yıllardır kendisini de tanıyoruz. Hoş geldin Abdurrahman.
Teşekkür ediyorum Ahmet abi. Sağ olun, hoş bulduk.
Nasılsın?
Hamdolsun, elhamdülillah. Siz ne yapıyorsunuz?
Allah razı olsun. Çok Allah. Teşekkür ediyoruz. Allah zaman ayırdığınız için de.
Estağfurullah, estağfurullah.
Tabii pandemiyle beraber birçok sıkıntı söz konusu oldu. Uluslararası arenada, dünya haritasına baktığımızda ülkeler arası çekişmeler de söz konusu. Ama Ukrayna-Rusya artık zirveye ulaştırdığı savaş noktasına geldiğinde buradan yola çıksak, hem ekonomik göstergeler hem ülkeler arasındaki menfaat çatışmalarına baktığımızda doğal olarak filler savaşıyor ama aşağıda insanlar eziliyor bir nevi. Nasıl okumak lazım?
Yani şöyle diye başlayalım istersen Ahmet abi. Dünya tabii yeni bir kırılmanın eşiğinde. Aslında onu pekala uzunca bir zamandan beri işaretlerini alıyorduk. Dünya tarihine baktığımızda büyük kırılmalar ve sonrasında gelecek büyük dönüşümler, değişimler sosyal bilimciler tarafından ya da tarihçiler tarafından birkaç temel koşul üzerinden değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi ya büyük bir salgın olur. Yani bu işte geçtiğimiz yüzyıllarda.
İspanya'da olan.
Yani İspanya'nın da öncesi hatta. Yani Orta Çağ dönemi diye Avrupalıların söylediği. O dönemlerden itibaren büyük salgınlar sonrasında dünyadaki ekonomik sistem, siyasal sistem, toplumlar arası ilişkiler, hatta bireyler, zihniyet kalıpları. Bunlar ciddi dönüşüme uğrarlar. Ciddi dönüşüme tabi olurlar. Ya da bir büyük salgın olur ya da bir büyük ekonomik kriz olur. Büyük bir ekonomik krizden sonra da dünyadaki sistem tabiri caizse kendisini revize eder. Yeniden tartışılır hale gelir. O tartışmadan sonra belki yeni bir dizayn oluşur. O dizaynı verenler, o dizayna maruz kalanlar, dünya yeni bir tabiri caizse paylaşım haritasına döner. Ve o paylaşım haritasında galipler ve mağluplar üzerinden bir şekillenme başlar. Üçüncü önemli kırılmayı yaratan, inşa eden üçüncü önemli dinamik ise büyük bir savaş olur. Büyük savaşlardan sonra da dünya şekillenir. Dünya yeni baştan biçimlenir. Dünyadaki güç ilişkileri tabiri caizse kartlar yeniden karılır. Şimdi son dönemde dünya ölçeğine baktığımızda esasen biz 2019'dan itibaren bu saymış olduğum, yani tarihçilerin, sosyal bilimcilerin bin yıllık dünya tarihi içerisinde, binlerce yıllık dünya tarihi içerisinde büyük dönüşümlere sebep olduğunu söyledikleri üç temel olayın tamamı son 3 yılda doğrusu aslında yaşıyoruz biz. Yani önce küresel bir büyük salgın oldu. Salgınla birlikte gelen hem arz tarafında, dünyadaki ekonomik piyasalardaki arz talefin tarafında olan dengesizlik. Yani işte bizi dinleyenlerin de pekala bildikleri, belki birçoğunun da kendi hayatlarında yaşadıkları, ticari hayat içerisinde gördükleri, üretim içerisindelerse orada gördükleri. Yani ham maddeye ulaşım, ara mamullere ulaşım, bunların tedariki, lojistik gibi bir sürü problem, bir sürü arz tarafından kaynaklı problem dünya ekonomisinin yapısının bir tarafını bozdu. Bu ne demek oldu? Bu çok ciddi bir enflasyon, dünyada küresel bir enflasyonist baskı yarattı. Dolayısıyla işin arz tarafıyla alakalı böyle bir genel bir dengesizlik oluştu. İşin talep tarafıyla alakalı da özellikle yaklaşık 1,5 yıl süren, belki 2 yıl süren küresel ölçekte eve kapanmalar. Bütüncül anlamda ekonomik dinamizmi neredeyse sıfır noktasına getiren bir durum. Ve burada insanların doğrudan doğruya o ticaret içerisinde, ticari hayat içerisinde, ekonomik çevrim içerisinde olan bütün alışverişleri bir anda durdu. Ve bu tabii evvel emirde bir küresel talep şoku yarattı. Ardındansa küresel pandemi yavaş yavaş artık sönümlendiğini gördüğümüzde, işte aşıyla yahut diğer bir takım tedavi yöntemleriyle ve bir yandan da artık kitlesel bağışıklık kazanmakla beraber küresel ölçekte artık insanlar yeniden normal eski hayatlarına dönmeye doğru yeniden ekonomik hayatın içerisine girmeye, yeniden ticari hayatın, üretim hayatının içerisine girmeye, üretim tüketim dengesini yeniden oluşturmaya, yeniden canlandırmaya dönük bir motivasyon içerisine girdiklerinde de bu sefer yoğun bir talep patlaması yaşandı. Yoğun talep patlaması zaten arz sıkıntılıydı. Yani maliyetler arttı, tedarik problemleri çıktı, ham maddeyle ilgili, ara mamullerle ilgili, sonuçta nihai mamulle ilgili, bunlarla ilgili arzda ciddi bir daralma yaşanmıştı. Dolayısıyla enflasyonun bir sebebi olarak bu çıkıyordu. Şimdi bir de talep aşırı artınca,
birden yoğunluklu olunca.
Tabii, birden yoğunluklu bir talep gelince enflasyon bu sefer talep yönünden de baskılamaya başladı toplumları ve küresel bir enflasyon kriziyle aynı zamanda küresel bir daralmayla, ekonomik daralmayla bütün toplumlar, bütün ülkeler karşı karşıya kaldılar. Beraberinde sonrası tam pandemi bitti. Yani bu işler biraz normalleşecek. İşte teknolojik sektörlerde yeniden üretim başlayacak. Tedarik edilemeyen, bulunamayan, üretilemeyen çip gibi bir takım yeni teknolojik şeylerin temel ürünleri olan unsurlar yeniden piyasaya girecek. Gıda bir yandan, enerji bir yandan, bunlar normal piyasalarına dönecek diye umulurken geçen Şubat ayında tam da coğrafyanın, bizim coğrafyamızın da iz düşüm olarak da bizim tam kuzeyimize düşen Karadeniz Havzası dediğimiz. Aslına bakarsanız hem yani savaşın iki tarafı olan Rusya ve Ukrayna'yı bir arada değerlendirdiğinizde Türkiye'deki enerji, dünyadaki enerji piyasasının da, dünyadaki temel gıda piyasasının da temel lokasyonlarından, alanlarından bir tanesinde bir savaş başladı. Aslında Rusya'nın işgaliyle birlikte tabii başladı. Bu sonuç itibariyle işin içerisine NATO bloğu girdi. Batı tarafı burada meseleyi uzatan, özellikle meselenin uzaması noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde.
Batı'nın destek vermesi.
Batı'nın net desteği.
Ama arkada desteğin olmaması.
Ukrayna'nın tabiri caizse bir tuzağa çekilmesi.
Tabii.
Yani Rusya'nın da tabii tuzağa çekilmesi ama...
Acaba burada bir oyun var mı?
Yani şöyle diyelim...
Dünyayı krize sokmak için.
Bu var. Yani bunu hem yani salgının inşa edilmesini kastetmiyorum ama...
Yok.
Salgının sonrasındaki o küresel devletlerin meseleyi yönetme biçimleri, ele alma biçimleri... İşte burada ilaç sektörü de dahil olmak üzere bir sürü şaibeli durum... bu şaibeli durumların içerisinde bir defa dünya ekonomik olarak ve siyasal olarak yeni bir dizayna tabi tutuldu. Şimdi düşünelim, salgınla birlikte önemli ülkelerin yönetimlerinin hemen tamamının değiştiğini gördük biz. İngiltere biliyorsunuz çok kısa zaman içerisinde çok farklı hükümet krizleri yaşadı.
Evet.
Ve kısa zaman içerisinde bir sürü, yani en
başbakan
son en
değişti.
Tabii en uzun süre başbakanlıkta kalan yakın dönemde Boris Johnson'dı.
Evet.
Fakat o da korona döneminin etkileriyle, korona döneminin negatif yansımalarıyla birlikte enflasyonu, işsizliği, hizmet sektöründeki içerideki daralmayı, İngiltere için söylüyorum, buraları yönetemez
yönetim
hale
krizi
geldi. Beraberinde bir de güvensizlik oluştu. Dediğin gibi net bir yönetim krizi oluştu.
Çok fazla da yaşlı insanlar da İngiltere'de
vefat
ettiler. Arkasından Almanya.
Almanya'da 16 yıllık sıkıntı. Merkel iktidarı. Bakmayın hani Merkel siyaseti bıraktı da gitti zannediliyor ama tamam öyle. Fakat şöyle bir durum var. Merkel'in partisi 16 yıl sonraki girilen seçimde kaybetti. Yani işte Olaf Scholz'un partisine yenildi. Dolayısıyla yani Merkel olsaydı daha mı farklı olurdu manzara, o ayrı bir tartışma. Fakat son tahlilde bakıldığında 16 yıl boyunca Almanya'yı yöneten ve hakikaten Avrupa'nın lokomotifi haline getiren Almanya'yı.
Zaten Almanya olmasaydı Yunanistan bu kadar borçlu alamazdı.
Avrupa Birliği, o Euro bölgesi dediğimiz bölge çoktan bir parçalanmışlık içerisine girerdi. Beraberinde Avrupa'yı bir blok olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında bir aktör, siyasal ve ekonomik bir aktör olarak tutan da yine Merkel'di. Şimdi Merkel'in partisi de kaybetti. Yani Merkel'in aslında temsil ettiği siyasi çizgi de yenilgiye uğradı.
Açıkçası burada tabii söylediğin gibi Avrupa'ya baktığımızda zaten ayakta tutan bir Almanya, bir Fransa.
Evet.
Hani ekonomik gösterge.
Evet.
Şimdi Merkel gibi güçlü bir liderin bırakması Fransa'yı yalnızlığa, tabii Fransa'nın başındaki Macron'un da açıkçası basiresizliği, lider olmayışı, hepten Batı'yı biraz karıştırdı gibi geliyor.
Yani tabii yani Avrupa uzunca bir zamandan beri, hani Merkel onu biraz tutuyordu. Fakat Avrupa içerisinde uzunca bir zamandan beri bir takım problemler vardı. Bir, stratejik bir körlük var Avrupa'da uzunca bir zamandan beri. Yani bu belki son soğuk savaşın son dönemlerinden itibaren başlayan, ya 90'lı yılların tamamında, 2000'li yılların tamamında günümüze kadar hem Türkiye ile ilişkilerine ilişkin bir stratejik körlük içerisinde Avrupa, hem de
kendi toprakları.
Kendi toprakları ve diğer Atlantik tarafı, yani NATO'nun diğer bloğu olan Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ilişkide bir stratejik körlük içerisinde. Aynı zamanda da Rusya ile nasıl ilişki geliştireceğini, Çin ile yükselen bir dev olan Çin ile nasıl ilişki geliştireceğini, yeni ticaret unsurlarını nasıl yöneteceğini, ekonomi politik çerçeveyi nasıl eline alabileceğine ilişkin ciddi bir problem yaşıyor. Yani bir vizyon eksikliği yaşıyor, vizyon problemi yaşıyor. Bir ikincisi, ciddi bir liderlik problemi yaşıyor Avrupa. Çok uzun zamandan beri parça parça, çok parçacı bir yapı görünümünde olan bir siyasi yapıyı kastediyorum Avrupa derken. Fakat bu siyasi yapı ekonomik olarak hacmiyle hiç orantılı olmayacak şekilde bir cüce, siyasi bir cüce fotoğrafı veriyor uzunca bir zamandan beri. Ve liderlik sıkıntısı Avrupa'yı her alanda negatif bir yola doğru sürüklüyor. Pandeminin yönetilmesinden tutun da yönetilme biçimindeki o felaket görüntülere.
Evet,
yani
evet.
O hatırlayalım, o ilk zamanlardaki İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da,
Portekiz'de,
İngiltere'de ortaya çıkan o hastane görüntülerini, o pandemi süreci içerisinde insanların tabiri caizse nasıl yalnızlığa mahkum edildiğini, özellikle işte yaşlıların, büyüklerimizin nasıl göz ardı edildiğini, evet. Avrupa'nın bir bütün olarak aslında bir medeniyetsel krizin de içerisinde olduğu, bir değer krizinin de içerisinde olduğunun net bir şekilde tezahürünü biz pandemi döneminde gördük. Ve bu aynı zamanda Avrupa içerisinde de Avrupa'nın farklı ülkeleri açısından da Avrupa Birliği idealine, Avrupa Birliği nosyonuna dönük ciddi bir güvensizlik de oluşturdu. Yani Avrupa hep şu ideali savunuyor değil mi? Biz birlik politikası içerisinde bütün sorunlarımızı, ki yaşamsal sorundur pandemi sorunu, yani sağlık problemi, bunu dahi yönetemiyorsun. Üstelik senin iddian daha bunun çok daha ötesinde, bunlar zaten temel gereksinimlerdi. Bu temel ihtiyaçları, temel gereksinimleri Avrupa ideali zaten yürütecek. Zaten bütün vatandaşlarına, bütün üyelerine bu en üst düzeyden bunları sağlayacak. Onun ötesinde de dünyada hem ekonomik manada hem de siyasal manada bir liderlik iddiası taşıyacak. Şimdi daha o liderliği bırakın, en temel İnsan yaşamına ilişkin ihtiyaçları ve gereksinimleri pandemi sürecinde karşılayamayan bir Avrupa ideali gördük biz. Dolayısıyla bu Avrupa'nın kendi içerisinde de ciddi güvensizliklere ve çatırdamalara yol açtı. Ondan hemen önce ne vardı? Ondan hemen önce bir bütünlüklü bir Batı bloğu açısından en temel göstergelerden NATO. NATO ile alakalı da Avrupa'nın çeşitli üyeleri açısından, ki Merkel de mesela bununla ilgili ciddi kuşkular duyan birisiydi ama bunu dillendiren, hatırlayalım, NATO'nun bir zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir artık, biz neyi konuşuyoruz dedi.
Evet.
Ve orada da hatta işte kameraların önünde Trump'la böyle ufak birbirlerine atışmalar gerçekleşti falan. Şimdi Batı'nın böylesi bir fotoğrafı pandemiyle birlikte çok derinleşti. Oldukça derinleşti.
Yani aslında orada tabii resim yok. Biz resim olduğunu düşünüyoruz ama
evet.
Kadrajın ince her
kadrajın
şey ortaya çıktı.
Gerçek ortaya çıktı. Çok çok doğru bir analiz. Gerçekten de. Tam işte zaten aslında o kadrajın inmesi böyle pandemi gibi çok esaslı meydan okumalar ve yüzleşmelerle, yani sınamalarla, testlerle ortaya çıkacak bir şeydi ve çıktı. Şimdi Rusya-Ukrayna bunun tam ardından geldi ve Rusya-Ukrayna'da...
Aslında bu Rusya-Ukrayna savaşı öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız 2016'da bu mesele tekrar gündeme geldiğinde aslında hani savaş olmamasıyla alakalı çok uğraştılar. Demek ki pandemiden sonra artık kaçınılmaz bir durum oldu. Yoksa bu olay çok daha öncesinden başlayacaktı açıkçası.
Tabii. Yani 2014'te bu süreç başladı biliyorsunuz. 2014'te aslında 2008-2009 dönemlerinde Rusya'nın Gürcistan'a dönük hamlesi ilk başladı. Sonra orada Osetya ile alakalı Rusya geliştirdiği temel argümanları veya temel iddiaları pekala çok kolay bir zemin bularak gerçekleştirdiğini gördü. Ardından 2014'te bu sefer Kırım ve bugün konuştuğumuz Ukrayna'nın kuzey doğu tarafını şey yapan, yani Rusya sınırına dayanmış olan Donbas bölgesi diye adlandırdığımız, evet, Luhansk ve Donetsk bölgelerini üzerine bir Rusya bir yeni siyasi bir plan geliştirdi. Önce Kırım'ı
ilhak etti.
Önce işgal, sonra ilhak etti, kendisine kattı ve burada Türkiye, ben çok net hatırlıyorum, sen de hatırlarsın, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde bunun kabul edilemez, uluslararası hukuk kuralları açısından gayri meşru bulunamaz bir illegal bir girişim olduğunu, Rusya'yla girdiğimiz farklı türden ilişkilere rağmen, ki o zamanlar Rusya'yla bayağı da bir sıkıntılı dönemiydi tabii, Türkiye'nin.
Uçak krizi.
Uçak krizi vardı, hem o tam böyle toparlanacakken Lavrov Rusya'nın büyükelçisi, Ankara büyükelçisi suikasti oldu ve ardından Rusya'yla tam biz bir şeyleri kotaracağımız zamanlar Türkiye ilkesel tutumundan vazgeçmedi o zamanda. Fakat Türkiye'nin bu tutumunu Batı nasıl karşıladı? Batı tabiri caizse üç maymunu oynadı o dönem.
Tabii.
Yani Ukrayna'nın bir toprağını dışarıdan bir ülke geliyor, ilhak ediyor. Diğer Donbas bölgesiyle ilgili de siyasi operasyonları alttan başlatıyor ki 2014'te başladı Luhansk ve Donetsk bölgesindeki siyasi emelleri Rusya'nın. Orada mesela ne Amerika Birleşik Devletleri'nden, ne Batı'nın herhangi bir bloğundan, ne Avrupa Birliği'nden Rusya'ya dönük ciddi bir ses çıkmadı. Çıkan ufak tefek cılız seslerdi ve bu da Rusya'nın bundan sonraki yapacağı adımları, Putin'in bundan sonrası için planlarını Putin'in nezdinde daha da cesur bir forma dönüştürdü ve buradan cesaret buldu Putin. Dolayısıyla böylesi bir zemini de var bu,
evet,
işin yani.
2016'da tabii son anda işte Cumhurbaşkanımız hani bu artık kabul edilemez, hı-hı, yani bitmiştir gibilerinden bir çıkışıyla beraber aslında bir sanki bir sessizlik oldu. Pandemiyle beraber tekrar artık, evet, dediler ki patladı bu iş yani. Tabii süreçler bizim için baktığımızda ilk başta bir anlam veremiyoruz ama üstünden geçince geriye baktığımızda aslında haritayı da çok iyi görüyoruz, okuyabiliyoruz. Evet. Bu da bizim için tabii ki bir deneyim tecrübe kazandırdığının dışında açıkçası birçok insanı da tabii sıkıntıya sokmuş oldu. Çünkü binlerce insan Polonya'da, orada burada, Macaristan'da, tabii, Almanya'da birçok noktasında. Abdurrahman'cığım kısa bir ara verelim.
Tamam,
İnşallah olur. Kaldığımız
tamam,
yerden devam olur, edelim. Olur. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz Bakış Açısı programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Sevgili kardeşim, dostum, Doçent Doktor Abdurrahman Babacan kardeşimle beraberiz. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi kardeşimle. Tabii ilk programda biraz geçmişe gittik. En sonda Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor, evet, dedik.
Evet.
Burada tabii Batı'nın lidersizliği biraz da İtalya'nın en sonki hanımefendi başbakanıyla beraber bir çıkış oldu. Hı hı. Yani işte Batı Fransa nezdinde ve diğer ülkeler nezdinde Afrika'yı bitirmeye çalıştı. İşte başımıza ne geliyorsa bunların sömürgecilik düzeninden geliyor, açgözlülüğünden geliyor. İşte iş dönüyor gibilerinden bir çıkışı olmuştu. Nasıl yorumluyorsun?
Doğrusu,
Batı yakında batar mı?
Doğrusu İtalya Başbakanı, yeni Başbakan Meloni tabii farklı figür. Yani birçok noktasına hani iştirak edemeyeceğimiz görüşleri, evet, var. Yani oldukça faşist bir
bizimle
karakter.
Bizimle ilgili de tabii düşünceleri de var.
Türklere ilgili de, Müslümanlara ilişkinde, evet, ama
bu çıkışı
ama bu
biraz
çıkışı, bu, evet, çıkışı tarihi aslında doğru okuyan bir çıkış. Yani iş terse dönüyor ifadesi var ya, o kilit ifade işte. Yani bakın Almanya'yı biraz hariçte dışarıda tutuyorum ki Almanya ile ilgili de Merkel sonrası çok ciddi problemler olacak. Çünkü mevcut yönetim Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya bağlamında ve diğer küresel meseleler bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin tabiri caizse bir vagonluğunu üstlenmiş durumda ve bu Almanya'nın çıkarları da açısından da Almanya'nın geleceği açısından da hiç rasyonel, hiç doğru doğru politika değil. Dolayısıyla bunun sıkıntılarını Almanya yaşayacak, daha da yaşayacak. Ama Almanya şimdilik buna rağmen biraz dışarıda tutuyorum. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani ülkesini ağır bir sanayi üretimi perspektifi üzerinden yeniden tahkim eden, yeniden derinleştiren, dolayısıyla üretimi yüksek teknolojiyle, Ar-Ge ile, Ar-Ge üzerinden yaptıkları üretimle ve bunun ihracatıyla, yani bir cari fazla veren ülkeyle, tam da bizim şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için söylediği model bu. Aslında söylediği model, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği model Türkiye için Almanya modeli. Yani çokça tartışılıyor. Hani Çin modeli miydi, o model miydi, bu model miydi, Güney Kore modeli miydi? Ben burada daha ziyade, hatta belki de daha evveli rahmetli Necmettin Erbakan'ın ağır sanayi hamlesi diye söylediği vizyon. O vizyonu bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Ar-Ge yüksek teknoloji, buranın üretimi, bunun ihracatı ve buradan cari fazla. Bu perspektifle izah ediyor. Dolayısıyla hani bunu şu an yakalamış olan, çok ciddi sürekli cari fazlalar vermiş olan bir Almanya'yı şimdilik biraz bu fotoğrafın dışında tutuyorum. Ama
acaba Almanya'dan sonra dünya bize akar mı?
İşte oraya geleceğim. Yani o eksen kayması dediği Meloni'nin aslında biraz da o Avrupa açısından yolun sonu çok önce görülmüştü.
Tabii.
Fakat bu bir şekilde Avrupa Birliği ideali, Avrupa Birliği nosyonu içerisinde kendi içinde emilebiliyordu. Şimdi artık pandemi koşulları da bir şey gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşı da Avrupa içi ve Avrupa ile ABD arası da ilişkilerin çok da böyle iyi gitmeyeceğini, gerileceği bir geleceğe bizi taşıyor. Yani şimdilik mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşı ABD açısından pekala tercih edilir bir şey. Çünkü en büyük bölgedeki en büyük muarızlarından birisi olan Rusya zayıflıyor sürekli. Askeri olarak zayıflıyor, ekonomik olarak zayıflıyor, yaptırımlarla zayıflıyor. Sürekli devamlı savaşta, aynen. Beraberinde Ukrayna gibi bir ülkeyi tabiri caizse yem ederek aynı zamanda Avrupa ile kendi arasında çatırdamış olan ilişkileri şu an en azından kısa vadede görece tamir etmiş gibi görünüyor. Atlantik bloğu, NATO bloğu daha güçlü bir şekilde ABD'nin liderliğini kabul etmiş ve bunun ardından yürüyor gibi görünüyor. Beraberinde Amerika Birleşik Devletleri açısından ne küresel gıda enflasyonu açısından ne küresel enerji enflasyonu açısından, enerji fiyatlarının yükselmesi ya da gıda fiyatlarının yükselmesi açısından etkileri çok az. Avrupa'ya göre, Türkiye'ye göre, dünyanın diğer coğrafyalarına göre, hele hele gıda, enerji konusunda ciddi ihtiyaç sahibi olan diğer ülkelere göre, Orta Doğu, Afrika, Asya ülkelerine göre Amerika Birleşik Devletleri bu işten en minimum zarar görmüş olan, hatta bunun tersinde yaptığı bu arada yaptığı LNG ithalatı ihracatında Katar'ı ve Avustralya'yı geçerek dünyada birinciliğe oturmuş olan LNG ihracatı bakımından birinciliğe oturmuş olan bir Amerika'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu savaşın gidişatında kısa vadede bu işin kazananı Amerika. Ve bu savaşın uzaması konusunda da bir yandan Ukrayna'yı tam bir galip haline getirmeden sürekli işi sürüncemeye bırakarak
Silah desteğiyle
ama o silahların da kullanılma şeklini, formunu, yerini, biçimini de kendisi belirleyerek dolayısıyla Ukrayna'nın net bir şekilde bu savaşta ciddi bir kazanım elde etmesini de engelleyerek aslında
Uzamasını sağlıyor.
Rusya'yı bir bataklığa çekiyor kendisince.
Pekala, Rusya burada bataklığa çekiliyor. Evet. Ukrayna zaten belli. Bu savaş batıya sıçrar mı Polonya üzerinden?
Bu savaşın batıya sıçrama ihtimali tabii şöyle. Putin rasyonel bir politikacı. Yani Putin tamam kendi Rus tarihi üzerinden verdiği referanslar ile işte hem kültürel olarak baktığı, hem ekonomik olarak baktığı, hem siyasal, hem askeri olarak baktığı pencereler var. Fakat bu savaşın daha da Avrupa tarafına uzaması ihtimalinin Amerika'dan ziyade ki Rusya açısından belki bundan sonra Çin, Amerika, Rusya denkleminde, üçgeninde baktığımızda bir ciddi muarız, bir ciddi rekabet içerisine gireceği bir süper güç kendi doğusunda olan Çin iken diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa burada önemli bir aktör değil. Dolayısıyla Rusya'nın Avrupa'yı da işin içerisine katacak, Avrupa'yı da karşı cepheye daha da iyice alıp o cepheyi derinleştirecek ve iyice tahkim edecek bir macera içerisine girmesinin rasyonel hiçbir karşılığı yok Putin açısından. Dolayısıyla Putin bu konuda oldukça temkinli yaklaşır. Yani o rasyonelliği yeri geldiğinde zaten gösteriyor Putin. Yani şunu açık açık söylüyor ya, benim diyor, sizinle bir derdim yok. Ya buradaki asıl hesaplaşmanın bir hat olarak, bir eksen olarak düşündüğümüzde, bir üçgen olarak düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin hesaplaşması olacağını ve dolayısıyla da Rusya'nın bu hesaplaşma içerisinde, bu üçlü içerisinde yer alacak bir büyük güç olarak kendisini orada tutma çabasını Putin şu an doğrusu istersen bunu şu an yürütüyor orada. Yani büsbütün denklemin dışında kalmadan aynı zamanda kendi gücünü, kendi iddialarını, kendi güç alanını, nüfuz alanını, etki alanını bölgede ne kadar genişletebilirim ve bundan sonraki asıl rekabete buradan nasıl hazırlanırım? Dolayısıyla bir defa Avrupa meselesiyle alakalı Avrupa ülkeleri açısından da orta vadede ve uzun vadede şimdi yavaş yavaş mesela Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan çatlak sesler gelmeye başladı. Hatta Almanya hükümetinin kendi içerisinden çatlak sesler gelmeye başladı. O çatlak sesler neydi? Biz doğrudan bize zarar veren hem küresel gıda enflasyonunu hem de en önemlisi enerji meselesi. Enerji kıtlığı ve enerji fiyatlarının inanılmaz yüksekliği dolayısıyla.
Buğday.
Doğrudan bize zarar veren bu savaşın Amerika'nın tabiri caizse bölgedeki ajanlığına soyunarak bu savaşın ne tarafındayız ve biz bu savaşın kazanımlarını değil tamamen maliyetlerini yaşamaya başladık. Şimdi bu Avrupa açısından, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki açısından da orta vadede ortaya çıkabilecek ve çıkması çok muhtemel bir kriz dinamiği. Şimdi bu kriz dinamiğini Avrupa kriz yaşamaya başlıyor. Bu kriz yok, hayır. Yani savaş boyutuna gelmez ama şöyle olur.
Ekonomik göstergelerde savaş boyutuna gelir.
Tabii yani bu şuna doğru gider. Bu işten enerji bakımından, çünkü enerji dediğiniz şey, şimdi Almanya'yı düşünün, az önce söyledim. Üretim. Üretimden kaynaklı büyük bir sanayi endeksi var. Şimdi bu sanayi üretim süreci yüksek enerji maliyetleri devam ederse, hatta enerji kıtlığı baş gösterirse, bir durgunluk, ki Almanya'da da durgunluk, yani resesyon rakamları gelmeye başladı.
Evet.
Teknik resesyona doğru gidiyor Almanya. Şimdi Almanya açısından düşün veya Avrupa'nın diğer daha kırılgan ülkeleri açısından zaten bir felaket senaryosu. Ama Almanya için bile, ki en güçlü ekonomi olan Almanya için bile, aynı zamanda enflasyonun devam ettiği, küresel gıda ve enerji fiyatları yüksekliği dolayısıyla enflasyonun devam ettiği, beraberinde bir de bunun ekonomide durgunluk demek olan resesyonla birleştiği bir ekonomik senaryo, en kötü ekonomik senaryo. Almanya bunu orta vadeye kadar bile taşıyamaz. O zaman ne olur? O zaman bu politikayla ilgili Rusya ile karşılıklı bir takım ödünleşmeler, bir takım tavizler gündeme gelecektir. Ve bu gündeme gelişte, çünkü Rusya da şu an tamam belki Almanya'ya ya da Avrupa'ya satmış olduğu enerjiyi başka ülkelere kaydırarak telafi ediyor. Hindistan'a veriyor, Çin'e veriyor, işte yani Türkiye'de dahil olmak üzere bir
doğalgazı Türkiye farklı, üzerinden satalım
aynen,
diyor.
Farklı ülkelere gönderebiliyor. Fakat Rusya eskiden verdiği fiyatların çok daha altına bu işliği yapabiliyor. Şu an dolayısıyla Rusya'da evet çok mutlak bir kayıp içerisinde değil ama göreli bir kayıp içerisinde şu an. Bu yüzden Rusya açısından da orta vadede Avrupa'yla girilebilecek yeni bir denklem, yeni bir düzenek, yeni bir anlaşma zemini Rusya açısından da mantıklı. Asıl Avrupa açısından çok elzem ve mantıklı. Gerekli ve mantıklı. Dolayısıyla Avrupa için, Avrupa açısından o söylemiş olduğum stratejik körlük ve liderlik problemi dediğim Avrupa'da, bu bir noktadan sonra artık bazı zorunluluklar ve mecburiyetler doğuracak Avrupalı siyasetçiler üzerinde ve bu yavaş yavaş artık daha akılcı, daha rasyonel bir politika setine doğru evrilmek zorunda. Avrupa bunu yaşıyor. Yaşamaya da başlıyor. Şimdi işaretler de geliyor. Mesela Putin'le Avrupa'nın zoruyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında böyle şeyden mesajlaşmalar başladı. İşte Biden dedi ki ben dedi Putin eğer şey yaparsa onunla barış görüşmesine otururum. İşte Türkiye'de Ankara'da biliyorsunuz geçtiğimiz ay Kasım ayında CIA Başkanı ile Rus İstihbaratı'nın Başkanı Ankara'da buluştular. Ardından CIA Başkanı kalktı doğrudan Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Zelenski ile görüştü falan. Şimdi bunların hepsi aslında şunu gösteriyor. Yani bu ne kadar sürdürülebilir Avrupa ve Rusya açısından? Amerika bu işten karlı. Fakat Amerika'da kendi bizatihi bil fiil ortağı olduğu Avrupa'yla bu işin çok daha fazla büyük bir iç gerilime dönüşmesini istemeyecektir. Bu yüzden de bir ortak noktada hem bir yandan bu iş, bu savaşı o uzatabildiğim kadar uzatayım.
Yani ipi bazen çekecek, bazen evet. bırakacak
aynen,
Avrupa için.
Aynen öyle. Avrupa için ipi bazen çekecek, bazen bırakacak.
Ne kadar zayıflarsa şimdi, Amerika hükmedebilsin.
Hükmedebilsin ama bir yandan da o ip tamamen koparsa da Amerika'nın istemeyeceği bir şey. Dolayısıyla o ipi koparmadan, ipi elinde tutmaya devam ederek orada da bir tabiri caizse kendi açısından ince bir denge oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Amerika'nın bu mevcuttaki bu tezgahını, bu planını esasen bozan aktör Türkiye.
Evet.
Yani Türkiye ABD'nin şu an hiç istemediği bir şeyi ortada dengeli
diplomasi hem Ukrayna hem de
Avrupa, Avrupa'nın
koridoru.
Tabii hem, yani şöyle Ukrayna dediğiniz şey aynı zamanda aslında NATO ve Avrupa demek. Evet. Yani bir yandan NATO ve Avrupa ki NATO üyesi, NATO'nun en güçlü askeri bakımdan en güçlü ikinci üyesi Türkiye. Hem bir yandan NATO ve Avrupa ile bu dengeyi tutarken hem bir yandan Rusya ile bu dengeyi tutabiliyor ve buradan diplomatik bir takım somut çıkarımlar ve kazanımlar da üretiyor.
Zaten tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız
görüşebilen
Ukrayna tabii, ve tabii, Rusya ile tabii. görüşebilen.
Dolayısıyla buradan somut çıkarımlar üretiyor. Ne yapıyor? Mesela tahıl meselesinin, krizinin çözülmesi konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte doğrudan bir, merkezi bir aktör olarak ortada duruyor.
İşte, hatta kriz yaşanmasına rağmen İkinci kez tahıl koridorunun açılmasını sağladı. Yani
yine doğrudan Putin'le görüşerek.
Tabii ama yani düşünsenize bir saldırı sonucu vermeyebilirdi.
Tabii.
Ama ben şuna inanıyorum Abdurrahman. Yani yaklaşık 20 yıldır da söylüyorum. Bazı okumalarım ve tezlerimden dolayı bu yüzyıl bizim Allah'ın izniyle.
Evet.
Yani öyle görüyorum. Bir de hani bu denge siyasetini Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi yapıyor. Bunun sebebi de bence 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin dönemini iyi okuması.
Evet, doğru.
Denge siyaseti.
O siyasi aslında. Akıl var. Katılıyorum. O siyasi akıl onu işaret ediyor. Çok doğru. Bir denge siyaseti gidiyor.
Ve ha belki AK Parti'nin yani devletin ilk dönemlerinde bu ne kadar oldu onu bilemiyoruz. Çünkü daha çok iç piyasa, ekonomiyi canlandırma ama son yani 10 yıldır bilhassa Suriye Savaşı ile beraber değil mi? Bir denge
öyle.
Siyaseti öyle. Bir şekilde gerçekleşti.
Ben özellikle Ahmet abi özellikle buradaki yakın dönem kırılma tarihini 15 Temmuz olarak miladı 15 Temmuz olarak koymak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra bir şey oldu. Yani Türkiye'nin devlet tarihinde işte cumhuriyeti kastediyorum. Cumhuriyetin devlet tarihinde ilk defa olan bir şey bu. Bu biraz bazen düşünüyorum. Yani bu ilk defa kelimesini kullanmak gerekir mi? Çünkü iddialı bir şey ama gerçekten de sonra bir işte dış politika tarihini okuyorum. Siyasi hayat ve siyasi tarihi okuyorum. Hakikaten de ilk defa olan bir şey. O da şu. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk defa kendi içinde entegre birbirini destekleyen, birbirinin parçalarını bütünleyen şekilde bütünleşik davranıyor. Yani şu, Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan, jandarma bir yandan, emniyet bir yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı bir yandan, emniyet ve jandarmanın istihbaratı bir yandan, içerideki ve dışarıdaki Türkiye'nin hem güvenliği hem de bundan sonra atacağı proaktif adımları desteklemek, inşa etmek, koordine etmek ve bunu sahada tanzim etmek. Bunlarla ilgili bu saydığım aktörler, unsurlar eş güdümlü, koordineli ve birbirini arkasını destekleyecek şekilde davranıyorlar. Birbirinin yerini, altını oyacak şekilde değil. Şimdi 15 Temmuz'un milat almamın sebebi o. Biz söz gelimi. İçerideki sorunlardan bir tanesi olan Kürt meselesi. Başka bir sosyolojik problem. Yahut bir siyasal husus ya da bir dış politika. İşte Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanması. İçeride PKK değil mi? Bu tarz unsurların tamamını. Daha evvelden gerçekleştiremememizin sebeplerini aslında bugün geriye dönük okuma yaptığımızda taşları şu an teker teker yerine oturtmaya başlıyoruz. Çünkü devlet bir yandan bir hamle yaparken bir yandan da bir dışa bağımlı. Yani şöyle düşünün. PKK ile operasyon yapıyorsunuz 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2010'lu, 11, 12, 13 buralara kadar bile. PKK ile operasyon yapıyorsunuz. Bütün ekonomik imkanlarınızı, askeri imkanlarınızı, siyasal iradenizi buraya sevk ediyorsunuz. Fakat etkin sonuç alamıyorsunuz. Şimdi ortaya çıkıyor ki size istihbaratı veren Amerika, yanlış istihbarat veriyor.
Tabii yıllarca vermiş.
Tabii. Bizim şu an İHA'ların, SİHA'ların görevini daha evvel yapan Heronlar İsrail'den geliyor. Bunların modernizasyonu, bunların yazılımı Amerika ve İsrail üzerinden yapılıyor. Karakollar söz gelimi işte Çukurca.
Yukarıda olacağını aşağıda.
Heh.
Yani.
Çukurca ya da Gabar değil mi? Ya da Cudi. Buralardaki o karakolların fiziki imkanlarından tut şeylerine kadar, konumlarına kadar tabiri caizse o şeyin baskının olması için sanki dizayn edilmiş ve bir anda biz bir sabah uyanıyorduk, hatırlayalım
biz 30 dinleyenler. Asker şehit.
Allah aynen 30 askerimiz şehit. Bir karakol saldırısında. Şimdi bunların hepsini Türkiye 15 Temmuz sonrasında birkaç hamle yaparak giderdi. Bir defa bu içerideki unsurlar, FETÖ unsurlarının temizlenmesi çok önemli adımdı. Bu az önce söylemiş olduğum aktörler artık kendilerini bulmaya başladılar ve bir Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda bir eşgüdümlü politika setine dönüştürdüler bu işi. Bir. İkincisi bu dışa bağımlılık meselesi, savunma sanayindeki dışa bağımlılık meselesi ilk defa 1960 darbesinden bu yana girdiğimiz maalesef tek taraflı bir Batı ve NATO angajmanından kurtularak artık kendi özgün, kendi milli, kendi ayakları üzerinde
yerli
duran yerli bir
teknoloji
hamlesine ve savunma sanayi politikasına döndü. İşte o zaman etkin sonuçları Suriye'nin kuzeyinde henüz 15 Temmuz'un daha 40. gün sonrası, 38. gün sonrasında yaptığımız ilk operasyonla, Fırat Kalkanı'yla. 4 tane operasyon, başarılı operasyon gerçekleştirdi.
Tabii.
Türkiye orada. Sonra da daha batıya döndü. Doğu Akdeniz ve Libya'da aynı şeyi yaptı. Libya'daki o anlaşma onun sayesinde geldi. Ve o Türkiye orada bir fiil sahaya bir güç koydu. Bir askeri güç koydu. Sonra kuzeye çıktı. Karabağ meselesi yıllardır çözümsüzlüğe itilmiş olan Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ'ın işgali meselesi yeni bir denklemde Güney Kafkasya bağlamında Türkiye'nin oradaki yine askeri rolü ve siyasi rolüyle çözüldü. Şimdi bunların hepsi somut sonuçlar. Bu bize bir şey gösteriyor. Türkiye 15 Temmuz sonrası hem içerideki terör operasyonlarında hem dışarıda Kuzey Irak'ta işte bugün devam eden Pençe Kilit yahut konuşulan 5. askeri operasyon Suriye'nin kuzeyine. Bunların hepsini entegre bir şekilde iç ve dış güvenliğini ve buradan yürüyecek Türkiye'nin yeni proaktif dış politika stratejisini ve vizyonunu Türkiye 15 Temmuz'dan sonra bu saymış olduğum unsurları birleştirerek, meclederek hayata geçirmeye başladı. Ve bu Türkiye açısından kırıcı, yakın dönemdeki en önemli kırıcı bir milattı.
Evet, yani önemli noktalardan bir tanesi tabii 15 Temmuz. Ondan öncesi zaten Türkiye'de yaşanmışlıklar mevcut.
Evet.
Ve 15 Temmuz'dan sonra da yaşanmışlıklar devam ediyor. Tabii zaman
çok
kıymetli, zaman da çok hızlı bir şekilde akıyor. Şöyle yapalım. Tabii evet. Kaldığımız yerden devam etmek suretiyle önümüzdeki hafta da tamam. Seni misafir etmiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Abdurrahman Babacan kardeşimle beraber Batı'yı, Avrupa'yı, efendime söyleyeyim Rusya, Ukrayna hattındaki gerilimi, dünya ekonomisini nacizane fakat ailesine konuşma fırsatını bulduk. Önümüzdeki hafta sözünü aldık.
İnşallah.
Hafta kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere sevgili dinleyicilerimiz. Allah'a emanet olunuz.